Bir Aşk Hikayesi, Emil Zola. 3. Kaset, 1. Yüz. Sayfa 96. Yalnız yüzünden şaşkınlık, üzüntü okunuyordu. Uzun uzun önüne bakarak düşünceye daldı. Evet, buna asla tahammül edemezdi. Ama itiraz için söyleyecek bir şey de bulamıyordu. Rambo, hayatını açık yüreklilikle, korkusuzca birleştirebileceği tek erkekti. Ne insan olduğunu biliyor, onun kaba hallerine gülmüyordu. Yalnız ona karşı duyduğu bütün dostluğa rağmen kendisini sevmiş olmasını düşünürken büyük bir soğukluk duyuyordu. Rahip odanın içinde bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başlamıştı. Yemek salonunun kapısının önünden geçerken yavaşça Ellen diye çağırdı. Gelin de bakın dedi. Genç kadın yerinden kalkıp baktı. Bey Rambo Jan'ı kendi iskemlesine oturtmuştu. Kendisi de önce masaya dayanırken sonra küçük kızın önünde diz çökmüş, bir kolunu onun beline dolamıştı. Masanın üstünde kağıttan bir kuş konulmuş yük arabası, gemiler, kutular, kardinal şapkaları vardı. Jan, beni seviyor musun? Söyle bakayım beni çok sevdiğini, diyordu. Seviyorum elbette, çok seviyorum seni, sen de biliyorsun bunu. Rambo duraksıyor, sanki bir kadının sevgisini açıklayacakmış gibi titriyordu. Peki ben burada hep senin yanında kalacağım desem ne yaparsın diye sordu. Ah, o kadar sevinirim ki, hep beraber oynayız değil mi? Ne kadar eğlenceli bir şey olur bu. Jan eline bir gemi alıp bundan jandarma şapkası yaptı, sonra ama annem izin verse bunu dedi. Bu söz adamın derdini depreştirmişti. Kaderi bu cümlenin içindeydi. Elbette dedi, ama annen izin verirse sen hayır demeyeceksin değil mi? Jan elindeki jandarma şapkasını tamamlamıştı. Çok keyiflenmişti. Kendi uydurduğu bir havayla tutturdu. Diyeceğim evet evet. Diyeceğim evet evet evet. Bak ne güzel oldu yaptığım şapka. Rambo çok duygulanmış, gözleri dolu dolu olmuştu. Dizlerinin üstünde doğrularak küçük kızı kucakladı. Jan da kolunu onun boynuna dolamıştı. Rambo ağabeyisini Ellen'i razı etmeye göndermişti. Kendisi de Jan'ın gönlünü almaya çalışıyordu. Rahip gülümseyerek, görüyorsunuz ya, çocuk çok istiyor dedi. Ellen ciddi duruyordu. Artık tartışmıyordu. Rahip de şimdi yeniden savunmasına başlamış, Rambo'nun meziyetlerini sayıp döküyordu. Jan içinde iyi bir baba olacaktı değil mi? Kendini ona teslim etmekle Ellen de rastgele bir şey yapmış olmayacaktı. Sonra rahip onun sustuğunu görünce büyük bir heyecanla, vakarla bunu kardeşi için değil, onun için, onun mutluluğu için istediğini söyledi. Ellen yürekten gelen bir sesle, inanıyorum size dedi. Beni ne kadar sevdiğinizi biliyorum. Durun, kardeşinize sizin önünüzden ben cevap vereyim. Saat 10'u çalıyordu. Rambo yatak odasına girdi. Ellen elini uzatarak ona doğru yürüdü. Bana yaptığınız teklif için teşekkür ederim dostum. Çok minnet duyuyorum size karşı bunun için dedi. Adamın iri ellerini elinden bırakmadan sakin sakin yüzüne baktı. Rambo gözlerini önünden kaldırmaya cesaret edemiyordu. Bütün vücudu titriyordu. Ellen, yalnız düşünmen için beni zaman bırakmanızı isteyeceğim. Belki de epey uzun sürecek bu, dedi. Rambo, oh ne kadar isterseniz, 6 ay, 1 yıl, isterseniz daha çok, diye kekeledi. Yüreği ferahlamış, kendisini hemen kapı dışarı etmediğine pek sevinmişti. Genç kadın bu söz üzerine hafifçe gülümsedi. Ama hep dost kalacağımıza inanıyorum. Gene her zamanki gibi gelirsiniz buraya. Yalnız bu işten önce benim söz etmemi beklemenizi rica edeceğim. Anlaştık değil mi? Rambo elini çekmişti, telaşla şapkasını arıyordu. Derin bir baş eğişle kabul ettiğini anlattı. Kapıdan çıkarken dili çözüldü. Bakın dedi, artık benim hazır olduğumu biliyorsunuz değil mi? Pekala. Ne olursa olsun bekleyeceğimi düşünün. Ağabeyim size her şeyi anlatmıştır. 10 yıl sonra bile bir işaretiniz yeter. İstediğinizi yerine getireceğim. Bunları söyleyerek Ellen'in elini bir kere daha kırarcasına sıktı. Merdivenden inerken iki kardeş her zamanki gibi dönüp baktılar. Salıya dediler. Ellen de evet salıya dedi. Odasına girdiği zaman dışarıda sağanak yeniden başlamıştı. Yağmur pancurları dövüyordu. Ellen çok üzgündü. Bu yağmurda dinmek bilmemişti bir türlü. Zavallı iki kardeş sırılsıklam olacaktı. Pencereyi açıp sokağa baktı. Sert bir rüzgar sokaktaki hava gazı fenerlerini üflüyordu. Yer yer su birikintileri arasından sicim gibi yağmurun altında karanlıkta mutluluğundan sekerek uzaklaşan Rambo'nun sırtını gördü. Adam boşanan sellere aldırış etmiyor gibiydi. Jean bu iyi dostunun son sözlerinden beri çok ciddileşmişti. Patilerini çıkarmış, geceliğiyle yatağının kenarına ilişmiş, derin düşüncelere dalmıştı. Annesi öpmek için girdiği zaman onu böyle buldu. İyi geceler Jean, öp beni dedi. Sonra çocuğun duymamış olduğunu sanarak önünde diz çöküp kolunu beline doladı. Hafif bir sesle bizimle otursa hoşuna gider mi diye sordu. Jean bu soruya şaşmış görünmedi. O da bunu düşünüyordu besbelli. Ağır ağır başını sallayarak evet dedi. Ama biliyor musun hep burada olacak. Gece gündüz yemekte her yerde. Küçük kızın berrak gözlerinde bir kaygı belirmişti. Yanağını annesinin omzuna dayayarak boynunu öptü. Sonra bütün vücudu titreyerek kulağına eğildi. Peki anne seni öpecek mi diye fısıldadı. Ellen'in alnını bir pembelik kapladı. Bu çocukça soruya önce verecek bir karşılık bulamadı. Sonra baban gibi olacak cicim diye mırıldandı. Bu söz üzerine Jean'ın incecik kolları kasıldı. Birden boşanarak hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Kekeliğe kekeliğe "Yo, hayır" dedi. "İstemiyorum. Hayır anneciğim, yalvarırım sana, istemiyorum. Bilmiyor, git de ona istemiyor de." Boğula boğula ağlıyordu. Annesinin göğsüne yaslanmış, onu gözyaşlarına boğarak öpüyordu. Ellen dediğini yapacağını söyleyerek yatıştırmaya çalıştı. Ama Jean hemen kesin bir karşılık istiyordu. Hayır de anneciğim, hayır de, yoksa ölürüm ben. Olmayacak böyle bir şey, olmayacak değil mi? Peki, olmayacak, söz veriyorum sana. Hadi kendine gel artık, yatmana bak. Birkaç dakika çocuk sanki onu kendisinden almak isteyenlere karşı koruyormuş gibi hiç ses çıkarmadan kolları boynunda öylece durdu. En sonunda Ellen onu yatırabildi ama bir süre yanında oturmak zorunda kaldı. Uykusunun arasında bütün vücudu sarsılıyor, her yarım saatte bir gözlerini açıyordu. Annesinin başucunda olduğunu gördükten sonra ağzını onun eline yapıştırarak yeniden uykuya dalıyordu. 3. O ay havalar pek güzel gidiyordu. Nisan güneşinin altında bahçeyi baştan başa ince, tatlı dantel gibi yeşillikler bürümüştü. Filbahriler parmaklığa kol atmıştı. Tomurcuktaki hanım ellerinden baygın bir koku yayılıyordu ortalığa. Biçilmiş, bakımlı çimenliğin iki ucundaki göbeklerde kırmızı sardunyalarla beyaz şakayıklar serpilip açılmıştı. Dip taraftaki kara ağaçlar şimdi yemyeşil yapraklarla bezenen dallarıyla bitişikteki binaların önlerine yeşil bir perde çekmişti. 3 hafta boyunca gökyüzü bulutsuz masmaviydi. Sanki Ellen'in gönlünde tomurcuklanan taptaze bir gençliği bir bayram sevinciyle kutlayan baharın mucizesiydi bu. Her gün öğleden sonra Jean'la birlikte bahçeye iniyordu. Her zamanki yerine sağdan birinci kara ağacın altına otururdu. Orada bir iskemlesi vardı. Ertesi gün geldiği zaman bir gün önce dikiş dikerken çakıl taşları üstüne dökülen iplikleri görürdü. 6 aydan beri kendisine büyük bir dostlukla bağlanmış olan Bayan Döbel, "Yarın daha erken gelirsiniz değil mi?" diyordu her gün. Gerçekten de Ellen orada kendi bahçesindeymiş gibi hissediyordu kendini. Yavaş yavaş bu yeşillikle köşeye o kadar alışmıştı ki bahçeye inme saatini çocuk gibi bekler olmuştu. Bu zengin harcı bahçede en çok hoşuna giden çimenliğin ağaç kümelerinin bakımlılığı olmuştu. Hiçbir yerde tek bir yabani ot görünmüyordu. Her sabah biçilen çimli yol insanın ayağına halı gibi yumuşacık geliyordu. Orada bu her yönden fışkıran hayat coşkunluğundan rahatsızlık duymadan huzur sükun içinde oturuyordu. Ne şu çevresi kesin çizgilerle çizilmiş çiçek göbeklerinde ne de bahçıvanın sarı yapraklarını ayıkladığı asmalarda onun duygularını sarsan bir şey vardı. Kara ağaçların koyu gölgesindeki bu köşede zaman zaman Bayan Döbel'den yayılan lavanta kokusu içinde bir salonda sanıyordu kendini. Yalnız başını kaldırıp gökyüzüne bakınca açık havada olduğunu hatırlıyor, bu havayı derin derin ciğerlerine çekiyordu. Çok kere ikisi ta akşama kadar kimseyi görmeden otururlardı. Jean'la Lucien de ayaklarının ucunda oynarlardı. Uzun süre konuşmazlardı. En sonunda hayal kurmaktan hiç hoşlanmayan Juliette Döbel saatlerce konuşur, Ellen'in başını sallayarak dediklerini benimsemesiyle yetinirdi. Sonra her baş sallayışında yeniden başlardı konuşmaya. Anlattıkları hep ahbabı olan kadınlarla ilgiliydi. Arası kesilmeyen hikayeler, gelecek kış yapacağı davetlerle ilgili tasarılar, günün olayları üzerinde bir sürü gevezelikten başka bir şey değildi. Bütün bunlar bu güzel kadının küçücük kafasından karmakarışık dökülüyordu. Arada bir çocuklara sevgiyle içi kabararak dostluğun tatlılığından dem vuruyordu. Ellen elini onun avcuna bırakıyordu. Her zaman onun söylediklerini dinlediği yoktu ama içinde öyle tatlı bir duygu vardı ki Juliet'in okşayışlarından, gösterdiği dostluktan pek hoşlandığını büyük bir iştenlikle söylüyordu ona. Arada bir misafir geldiği de oluyordu. O zaman Juliet Döber pek sevinirdi. Yılın bu mevsiminde adet olduğu gibi Paskalya'dan beri cumartesileri yapılan kabul gününü kaldırmıştı. Ama yalnızlıktan hiç hoşlanmadığı için teklifsizce bahçesine gelenleri büyük bir sevinçle karşılardı. O günlerde zihnini en çok yoran şey Ağustos ayını hangi plajda geçireceği meselesiydi. Bu konuda ahbaplarına akıl danışır, bir türlü karar veremezdi. Her gelene bu meseleyi açar, kocasının kendisiyle deniz kıyısına gidemeyeceğini söylerdi. Dediğine göre kendisi için değil, Lucien için gidiyormuş. Yakışıklı Malignon da gelirdi arada sırada. Bir bahçe iskemlesine ata biner gibi oturur, yazlığa gitmeyi kötüler, okyanus kıyısında nezleye yakalanmak için Paris'ten kaçmaya delilik derdi. Bununla birlikte plajlar üzerinde tartışmaya da girerdi. Ona göre hepsi mikrop içindeydi bunların. Olsa olsa Trouville azıcık temizdi. Ellen her gün hep bu tartışmayı dinliyordu. Ama bu canını sıkmak şöyle dursun, benliğinin tek bir düşüncede eridiği bu günlerin tek düzeliği içinde daha da mutlu hissediyordu kendini. Ayın sonu geldiği halde hala nereye gideceğini bilemiyordu. Bir akşam Ellen evine dönerken Juliet, ''Yarın bin bir yere gitmek zorundayım.'' dedi. ''Ama siz gene bahçeye inin, geç kalmam ben.'' Ellen kabul etti. O gün bahçede tek başına nefis saatler geçirdi. Başının üstünde daldan dala konan serçelerin kanat çırpışları hiç kesilmiyordu. Bu güneşli köşenin bütün tadını doya doya sindiriyordu içine. Artık ondan sonra en güzel günler ev sahibinin bulunmadığı günler oluyordu. Gittikçe daha sık bir ahbaplık başlamıştı Döberlerle Ellen arasında. Sofraya oturulacağı sırada Ellen'in dostça yemeğe alıkonulduğu da oluyordu. Biraz gecikirdi, Pierre merdivende görünüp "Sofra hazır efendim" deyince Juliet kalmasını rica ederdi. O da arada bir razı olurdu. Bir aile yemeği olurdu bu. Çocukların haşarlıkları pek eğlendirirdi onları. Bayan Döber'le Ellen iyi ahbap olmuş gibiydiler. Biraz soğukça ağırbaşlılıkla onları yaklaştırmıştı birbirlerine. Bunun için çok kere Juliet, "Ah ne iyi anlaşıyorsunuz ikiniz, şu durgunluğunuz çileden çıkartıyor beni" derdi. Doktor her akşam saat 6'ya doğru eve dönerdi. İki kadını bahçede bulur, gelip yanlarına otururdu. İlk zamanlarda Ellen o gelir gelmez karı kocayı baş başa bırakmak için gitmeye kalkışmıştı ama Juliet güceneceğini o kadar ısrarla söylediği için artık oturuyordu. Şimdi bu çok iyi ailenin hayatına yarı yarıya karışmış gibiydi. Doktor geldiği zaman karısı her zamanki dostça hareketleriyle yanağını uzatır, kocası da öperdi. Sonra doktor bacaklarına tırmanan Lucien'i dizlerinin üstüne oturtur, hemen onu seyreder hem de konuşurdu. Çocuk minicik elleriyle babasının ağzını kapatır, tam lafının ortasında saçını çekerdi. Bu yaramazlıklarını o kadar arttırırdı ki en sonunda doktor onu yere bırakmak zorunda kalır, gidip canla oynamasını söylerdi. Ellen bu oyunu gülümseyerek seyreder, bir an elindeki işi bırakarak bu ana babaya, çocuğa durgun durgun bakardı. Juliet'i kocasının öpmesi onu rahatsız etmediği gibi Lucien'in haşırlıklarını da güler yüzle karşılardı. Bu ailenin huzur içindeki mutluluğu onu dinlendiriyor gibiydi. Bu sırada güneş yükseklerdeki dalları sarartarak alçalmaya başlardı. Soluk gökyüzünden derin bir durgunluk çökerdi yeryüzüne. Az tanıdığı kimseleri bile sorguya çekmek merakında olan Juliet, kocasına birbiri ardına sorular yağdırmaya başlardı. "Nereye gittin, ne yaptın?" diye. Bunun üzerine doktor hangi hastaları muayene ettiğini anlatırdı. Ona bazı haberler de verir, bir vitrinde gördüğü kumaştan ya da bir mobilyadan söz eder, bir ahbabından selam getirirdi. Konuşurken sık sık Ellen'le göz göze geliyorlardı. İkisi de başlarını çevirmezlerdi. Bir an büyük bir ciddilikle ta kalplerinin içine okurcasına gözlerinin içine bakarlardı birbirlerinin. Sonra hafifçe önlerine bakarak gülümserlerdi. Juliet'in yapmacıklı bir ağırlıkla örtmeye çalıştığı sinirli hareketleri yüzünden uzun uzun konuşamıyorlardı. Çünkü genç kadın her konuşmaya karışarak ortasında kesiyordu. Bununla beraber arada bir tek tük kelimelerle, alelade cümlelerle konuştukları da olurdu. Sustuktan sonra da birbirlerinin seslerini içlerinde duyarlardı. Her sözlerini benimsediklerini hafifçe başlarını sallayarak belirtirlerdi. Hep aynı şeyleri düşünürlerdi sanki. Sarsılmaz, içten ta benliklerini saran susuşlarda bile büsbütün kuvvetlenen bir anlaşmaydı bu. Bazen Doktor Debel böyle saksağın gibi gevezelik edişinden utanarak susar, Elene, "Nasıl, canın sıkılıyor değil mi? Sizi ilgilendirmeyen şeylerden söz ediyoruz," derdi. Elen de, "Bana bakmayın siz, hiç canım sıkılmıyor, konuşmaktan çok dinlemekten hoşlanırım ben," derdi. Yalan da söylemiyordu. Orada böyle hep susarak oturmaktan büyük bir mutluluk duyuyordu. Dikişini dikerken zaman zaman başını kaldırıp doktorla uzun uzun bakışır, bu bakışların kendisini ona büsbütün bağladığını hissederek kendini derin bir heyecana bırakırdı. Kendisiyle doktor arasında çok tatlı, gizli bir duygunun varlığını kabul etmekten çekinmiyordu artık. Öyle tatlı bir duyguydu ki bu, dünyada kimse paylaşamazdı. Bu sırrını rahat rahat saklıyordu içinde, çünkü yüreğinde bir kötülük yoktu. Doktor çocuğuna, karısına ne kadar iyi davranıyordu? Lucien'i havaya kaldırdı, Juliet'in yanağını öptüğü zamanlar daha çok seviyordu onu. Doktoru böyle ailesinin içinde gördüğünden beri dostlukları artmıştı. Kendini de artık aileden biri gibi görüyordu. Buradan uzaklaştırılacağını aklından bile geçirmiyordu. İçinden onu çok tabii bir duyguyla Henry diye çağırıyor, bu da Juliet'in kocasını böyle çağırdığını her gün duymasından ileri geliyordu. Bir gün doktor Elen'i kara ağaçların altında yalnız buldu. Juliet hemen hemen her gün öğleden sonra sokağa çıkıyordu. Henry de Bell, "Oh, karım yok mu?" diye sordu. Elen gülerek, "Hayır, beni yalnız bırakıp gitti," diye cevap verdi. "Ama siz de erken geldiniz sanırım." Çocuklar bahçenin öbür ucunda oynuyorlardı. Henry gelip Elen'in yanına oturdu. Baş başa olmalarını aldırış ettikleri yoktu. Bir saat kadar kalplerini dolduran tatlı duyguya değinmeden bir sürü şeyden söz ettiler. Kalplerini dolduran duygudan bir kere bile laf açmadılar. Bundan söz etmek niye yarardı ki? Beraber olmanın, her konuda anlaşmanın, adamın her akşam karısını öptüğü bu yerde, bu yalnızlığı birlikte tatmanın sevinci yetiyordu onlara. O gün doktor şaka ederek Elen'in hamaratlığına takıldı. "Biliyor musunuz, gözlerinizin rengini bile bilmiyorum. Çünkü hep başınız elinizdeki işe eğik." Elen yavaşça, "Şaka mı ediyorsunuz?" dedi. "Aa evet, kurşuniydi değil mi gözleriniz? Mavi ışıltılı bir kurşuni." İşte cesaret edip söyleyebildikleri bu kadardı. Ama düşünülmeden söylenen bu sözlerde sonsuz bir tatlılık vardı. Kendileri de fark etmeden aralarındaki yakınlık büsbütün artıyordu. Bu sırada Juliet de gelmişti. Paris sokaklarında gördüklerini anlatıp duruyordu. Ama gelişi onları rahatsız etmemişti. İskemlelerini bile birbirlerinden uzaklaştırmamışlardı. Bu leylaklar içindeki bahar gününün güzellikleri, sevgilerinin derin hazzını yudum yudum içiyorlardı sanki. Ay sonuna doğru Juliet Döbel bir tasarısını gerçekleştirmek üzere kollarını sıvadı. Birdenbire aklına bir çocuk bolası vermek esmişti. Mevsim epey ilerlemiş olduğu halde bu düşünce boş kafasına öylesine takılmıştı ki o gürültülü hareketliliğiyle hazırlığa başlamıştı. Çok iyi bir şeyler olmasını istiyordu. Bu bir maskeli balo olacaktı. Artık evinde de başka yerlerde de balosundan başka bir şeyin sözünü etmez olmuştu. Bahçede bu konu üzerinde sonu gelmeyen konuşmalar oluyordu. Malignon bu balayı biraz çocukça bulmakla beraber ilgilenmek lütfunda bulunmuş, tanıdığı bir komik türkücüyü getirmeye söz vermişti. Bir gün öğleden sonra herkes ağaçların altında otururken Juliet çok önemli bir meseleymiş gibi Jean'la Lucien'in baloda ne giyecekleri sorusunu ortaya attı. "Çok düşündüm bunu," diyordu. "Beyaz satenden bir soytarı elbisesi üstünde duruyorum." Malignon, "Oo," dedi. "Balonuzda en aşağı bir düzine soytarıya rastlayacaksınız. Durun da güzel bir şey bulalım." Elindeki ince bastonunun topuzunu emerek derin bir düşünceye daldı. O sırada yanlarına Pauline geldi. "Ben hizmetçi kız kıyafetine girmek istiyorum," diye bağırdı. Juliette de ben şaşırmıştı. "Sen mi? Ama sen kıyafet değiştirmeyeceksin ki. Kendini çocuk mu sanıyorsun hala, koca budala? Beyaz elbiselerini giyersen memnun edersin beni." 18 yaşının vücudundaki bütün yuvarlaklarına rağmen küçük çocuklarla zıplayıp oynamaktan hoşlanan genç kız, "Aa, ne yapayım, hoşuma gidiyor işte," dedi. Bu sırada Ellen gene ağacın altında oturmuş, arada bir önünde ayakta durarak konuşan doktorla Rambo'ya gülümsüyordu. Rambo da artık sık sık evlerine girip çıkacak kadar Döberlerle dost olmuştu. "Ey Döbel, ya peki Jean," diye sordu. "Ne giydirmeyi düşünüyorsunuz ona?" Manion birden bağırarak onun sözünü kesti. "Buldum. 15. Louis devri bir marki kıyafeti." Bunu söylerken zafer kazanmışçasına bastonunu sallıyordu. Bu fikrinin kimseyi heyecanlandırmadığını görünce, "Nasıl? Anlamadınız galiba," dedi. "Küçük misafirleri davet eden Lucien değil mi? Öyleyse kapının yanına dikeceksiniz onu. Yan tarafında da büyük bir gül demeti bulunacak. Bir marki olarak gelen bayanlara reverans yapacak." Juliet, "Ama en aşağı bir düzine de marki göreceğiz bu baloda," diye itiraz etti. Manion istifini bozmadan, "Ne çıkar bundan?" dedi. "Ne kadar çok marki olursa o kadar eğlenceli olur. Bence bu güzel bir buluş. Bence ev sahipleri birer marki olmalı, yoksa 5 para etmez sizin balonuz." O kadar kendine güvenerek söylüyordu ki bunu, sonunda Juliet'i de sarmıştı bu düşünce. Gerçekten üzerine küçük küçük demetler iliştirilmiş marki pompadour elbisesi pek hoş olacaktı. Doktor, "Ya Jean?" diye bir daha sordu. Küçük kız gelip o her zamanki sokulgan tavrıyla annesine yaslanmıştı. Tam Ellen ağzını açacağı sırada Jean, "Bana ne söz verdiğini hatırlıyor musun anne?" dedi. Ötekiler, "Neymiş o?" diye sordular. Kız bakışlarıyla yalvarırken Ellen gülerek, "Jean ne giyeceğinin açıklanmamasını istiyor," dedi. Çocuk da, "Elbette insan ne giyeceğini önceden söylerse hiçbir tadı kalmaz sonra," dedi. Küçük kızın bu çok bilmişliği herkesi pek eğlendirmişti. Rambo da şaka etti. Bir süredir Jean ona surat asıyordu. Zavallı adam perişan bir halde ne yapacağını bilemiyor, küçük arkadaşının yeniden gözüne girmek için çırpınıyordu. Şaka ederek ona yaklaşacağını sanmıştı. Birkaç kere Jean'a bakarak, "Ben söyleyeceğim, onun ne giyeceğini ben söyleyeceğim," dedi. Çocuk birden sapsarı kesildi. O tatlı, süzgün yüzüne birden vahşi bir sertlik geldi. Alnı kırıştı, sinirli sinirli çenesi titremeye başladı. "Sen," diye kekeledi, "hiçbir şey söyleyemezsin sen." Sonra adamın konuşmak üzere olduğunu görünce üstüne atıldı, "Sus, sus diyorum sana," diye haykırdı. Ellen, kızına engel olacak vakit bulamamıştı. Zaman zaman kızı dehşetli sarsan o korkunç öfke nöbetlerinden biriydi bu. Sert bir sesle, "Jean, kendine gel, ağzının payını veririm yoksa," dedi. Jean'ın kulağına söz girmiyordu. Bütün vücudu zangır zangır titriyor, tepinerek boğulurcasına durmadan, "Yapacağım, yapacağım işte," diye avaz avaz haykırıyordu. Bir yandan da Rambo'nun kolunu o bükülen parmaklarıyla yakalamış, inanılmaz bir kuvvetle kıvırıyordu. Ellen boş yere onu korkutmaya çalıştı. Sertlikle yola getiremeyeceğini anlayınca herkesin önünde geçen bu olaydan son derece üzüntü duyarak tatlı bir sesle, "Jean, çok üzüyorsun beni," dedi. Çocuk o anda gevşeyerek başını arkaya çevirdi, annesinin perişan yüzünü, dolu dolu gözlerini görünce hıçkıra hıçkıra ağlayarak boynuna sarıldı. "Hayır anne, hayır anne," diyordu. Ağlamasın diye elini annesinin yüzüne kapatmıştı. Ellen yavaşça onu kendinden uzaklaştırdı. O vakit kızcağız derin bir acıyla daha kuvvetli ağlayarak kendini perişan bir halde oracıkta bir sıranın üstüne attı. Lucien her zaman kendisine örnek gösterilen Jean'ı şimdi şaşkın şaşkın içinden keyiflenerek seyrediyordu. Ellen özür dileyerek işini toplarken Juliet, "Çocukların yaptıklarına bakılmaz," dedi. "Hem Jean çok iyi bir kızdır. O kadar çok ağladı ki zavallı böylece cezasını görmüş oldu." Küçük kıza gelip kendisini öpmesini söyledi. Jean affedilmeye yanaşmayarak sıranın üstünde boğula boğula ağlıyordu. Rambo ile doktor yanına geldiler. Rambo yürekten gelen heyecanlı sesiyle ''Hadi cicim, neden küstün söyle bakayım, ne yaptım sana ben?'' diye sordu. Çocuk adamı eliyle itti, o perişan yüzünü öbür yana çevirerek ''Annemi elimden almak istiyorsun'' dedi. Doktor bu sözleri duyunca gülmeye başlamıştı. ''Ne dedin?'' diye sordu. ''Evet, evet, geçen salı, sen iyi bilirsin bunu, önümde diz çöküp bizim evde kalırsan ne diyeceğimi sormuştun bana.'' Doktor artık gülmez olmuştu. Soluk dudakları hafifçe titredi, Rambo'nun yüzünü ise kırmızılık basmıştı. ''Ama hep beraberce oynarız demiştin'' diye kekeledi. ''Hayır, hayır, bilmiyordum'' dedi çocuk. ''İstemiyorum, anlamıyor musun? Ağzına alma bir daha bunu, böyle yaparsan yine arkadaş kalırız.'' Ellen işini bir sepete koyarak ayağa kalkmıştı. Bu son sözleri de duyunca ''Hadi Jean yukarı'' dedi. ''Böyle ağlayıp durarak herkesi rahatsız etme.'' Kızını önüne katıp oradakilere Allah'a ısmarladık dedikten sonra yürüdü. Doktorun yüzü sapsarı olmuştu. Gözünü ayırmadan ona bakıyordu. Rambo perişan bir haldeydi. Juliet'le Pauline gelince Lucien'i aralarında döndürerek Malignon'la Marquis Pompadour kıyafeti üzerinde hararetli bir tartışmaya dalmışlardı. Ertesi gün Ellen kara ağaçların altında yalnız kalmıştı. Juliet o gün balo hazırlıkları için Lucien'le Jean'ı da yanında götürmüştü. Doktor her zamankinden daha erken geldi, hızlı hızlı aşağıya indi ama oturmadı. Ağaçtan kabuk parçaları kopararak genç kadının etrafında döndü. Bir aralık Ellen onun bu telaşlı hareketlerinden kaygılanarak başını kaldırıp baktı. Sonra yeniden dikişine döndü. Eli hafifçe titriyordu. Sessizlikten sıkılarak ''Hava da bozuyor'' dedi. ''Bugün hava oldukça serin.'' Henry de Bell sakin bir sesle konuşmaya çalışarak ''Daha Nisan'dayız'' dedi. Uzaklaşmak ister gibi bir hali vardı ama geri dönerek birden ''Demek evleniyorsunuz öyle mi?'' diye sordu. Damdan düşercesine sorulan bu soru elini o kadar şaşırtmıştı ki elinden işini düşürdü. Yüzü bembeyaz olmuştu. Son derece büyük bir irade çabasıyla bir heykel gibi sakin durarak Henry'e baktı, hiç cevap vermedi. Henry de Bell yalvaran bir sesle ''Tek bir kelime söyleyin'' dedi. ''Tek bir kelime, evleniyor musunuz?'' Ellen en sonunda buz gibi soğuk bir tavırla ''Belki'' dedi. ''Ama size ne bundan?'' Doktor sert bir hareketle bağırdı ''Olamaz bu.'' Genç kadın yüzünü ondan ayırmadan neden diye sordu. Henry de Bell bunun üzerine Ellen'in söylemek istediklerini ağzına tıkan bakışları karşısında susmak zorunda kaldı. Birkaç saniye orada durdu, parmaklarıyla şakaklarını ovdu, sonra boğulacakmış gibi oldu, bir takım sert hareketler yapmaktan korkarak oradan uzaklaştı. Ellen rahat rahat yeniden işine koyulmuş gibi görünüyordu. Bu tatlı öğleden sonraların tadı kaçmıştı artık. Ertesi gün Doktor Henry de Bell boşuna pek nazik, pek yumuşak başlı davrandı. Ellen onunla yalnız kalır kalmaz keyifsiz görünüyordu. Artık aralarındaki o hoş yakınlıktan sadece baş başa olmanın verdiği huzur içindeki güvenden, beraber olma sevincinden eser kalmamıştı. Doktor onu ürkütmemeye çok dikkat ettiği halde Ellen ona zaman zaman birden bütün vücudu titreyerek yüzüne ateş basarak bakıyordu. Artık o da güzel sükunetini kaybetmişti. Ürpertilerle sarsılıyor, ellerini yanına salıvererek gevşek gevşek oturuyordu. İçinde binbir istek, öfke çatışıyor gibiydi. Ellen kızının yanından uzaklaşmasını istemiyordu artık. Doktor her an genç kadınla arasında o berrak gözlerini kendisinden ayırmayan bu tanığı bulmaktaydı. Ama Ellen'i asıl üzen şey Juliet de Bell'in karşısında sıkıntı duymaya başlamış olmasıydı. Juliet saçları rüzgarda dağılarak gelip de ona şekerim diye o gün yaptıklarını anlatırken Ellen eskisi gibi rahat güler yüzlü dinleyemiyordu onu. Benliğinin derinliğinde bir kaynaşma, ne olduğunu anlayamadığı duygular vardı. Utanca, hınca benzer bir şeyler duyuyordu içinde. Sonra namuslu bir kadın olarak büyük bir pişmanlık duyuyor, elini Juliet'e uzatıyordu. Ama ahbabının ılık elinin değmesiyle elinin ürpertisine engel olacak kadar kuvvet bulamıyordu kendisinde. O günlerde hava bozmuştu. Sağanak halinde yağan yağmur kadınları Japon köşküne sığınmak zorunda bırakmıştı. O tertemiz güzel bahçe göl haline gelmişti. Bunun için kimse bahçedeki yollardan yürümeye cesaret edemiyordu. Yoksa çamur içinde kalmak tehlikesi vardı. İki bulut arasından bir güneş ışını parlayınca sırılsıklam olan yeşillikler kurumaya başlıyor, leylakların her küçük çiçeğinden inciler sarkıyor, kara ağaçlardan yere iri iri damlalar dökülüyordu. Bir gün Juliet, "Artık bu cumartesiye," dedi. "Ah şekerim, halim kalmadı artık benim. Saat 2'de gelirsiniz değil mi? Balayı Lucien'le birlikte can açsın." Sonra birden coşarak balo hazırlıklarının yolunda gitmesinin verdiği sevinçle iki çocuğu kucaklayıp öptü. Ellen'in koluna girdi, onun da yanaklarına öpücük kondurdu. Neşeli neşeli, "Bu da benim mükafatım," diyordu. "Doğrusu hak etmedim değil, göreceksiniz ne güzel olacak." Ellen buz gibi soğuk duruyordu. Bu sırada Henri Döbel boynuna asılan Lucien'in sarışın başının üstünden ona bakmaktaydı. 4. Pierre siyah elbisesi, beyaz boyun bağıyla küçük konağın taşlığında ayakta duruyor, her araba gürültüsünde kapıyı açıyordu. Her kapı açılışında da içeriye ıslak bir esinti doluyor, sarı bir aydınlık vuruyordu. Saat 2 olmuştu, kasvetli bir kış günü gibi ortalık kararmaya başlamıştı. Uşak ilk salonun kapısını açar açmaz şiddetli bir ışık davetlilerin gözlerini kamaştırıyordu. Pancurlar kapatılmış, perdeler iyice çekilmişti. Karanlık gökten azıcık bir aydınlık sızmıyordu içeriye. Masaların üstüne konan lambalardan, avizede yanan mumlardan, billur şamdanlardan bir ışık çağlayanı dökülüyordu salonun içine. Safran sarısı duvar kağıtlarının ışıkları biraz hafiflettiği küçük salonun dip tarafından siyahlı yaldızlı renklerle bezenmiş büyük salona geçiliyordu. Burası Bayan Döberlin her yıl Ocak ayında verdiği balo için süslenmişti. Çocuklar birer birer gelmeye başlamışlardı. Pauline oradan oraya gidip gelerek salona, çıkarılıp yerine kırmızı bir perde geçirilen yemek salonunun kapısının kenarına iskemleleri sıralatıyordu. "Baba," dedi, "sen de bir el at bakalım, yoksa bitiremeyeceğiz." Elleri arkasında avizeyi seyreden B. Lethier hemen koşup yardım etti. Pauline de iskemle taşıyordu. Ablasının sözünü dinleyerek beyaz bir elbise giymişti. Yalnız elbisesinin yakası dört köşe açık olduğu için gerdanı görünüyordu. "Eh, bitirdik artık, herkes gelebilir. Peki ama ablam nerede kaldı? Lucien'in giydirilmesi bir türlü bitmedi galiba." İşte tam bu sırada Doktor Döber de küçük Marki'yi getiriyordu. Salonda bulunanlar hayranlıklarını gizleyememişlerdi. Herkes bir şey söylüyordu. Aman ne tatlı şeydi bu mini mini böyle, ne de yakışmıştı üzerine çiçekler iliştirilmiş beyaz elbisesi, sırma işlemeli geniş yeleği, vişne rengi pantolonu. Ne de yakışmıştı. Çenesi, minicik elleri danteller içinde kayboluyordu. Kocaman pembe kabzalı bir oyuncak kılıç da sarkıyordu belinden. Annesi, "Hadi hoş geldiniz de misafirlere," diyerek onu aldı, birinci salona götürdü. Lucien bir haftadır dersini tekrarlıyordu. Küçücük bacaklarını gererek, pudralı başını geriye eğmiş, şapkası sol koltuğunun altında kurumlu kurumlu dimdik durmuştu. Gelen her misafiri karşılıyor, bir reverans yapıyor, kolunu veriyor, selamladıktan sonra yerine dönüyordu. Onun biraz da meydan okurcasına ciddiliği orada bulunanları güldürüyordu. Margaret Tissot'u da içeri buyur etti. Belinden süt güğümü sarkan pek hoş bir sütçü kadın elbisesi giymişti bu 5 yaşındaki kız. Sonra Berthier'lerin kızı Blanche'la Sophie'yi de gene böyle yol gösterdi. Bu kızların biri neşe perisi kıyafetine girmişti, öteki de hizmetçi olmuştu. Lucien bir aralık annesinin her yıl İspanyol kıyafetine soktuğu 14 yaşında kocaman bir kız olan Valentin de Charmet'in üstüne bile saldırdı. Oğlan öyle çelimsizdi, kız onu sürükleyecekti neredeyse. Lucien en çok Levezier'lerin karşısında pusulayı şaşırdı. 5 küçük hanım boy sırası halinde ilerliyordu. En küçükleri ikisinde var yoktu. En büyükleri de 10 yaşındaydı. Hepsi de kırmızı başlıklı kız kıyafetine bürünmüşlerdi. Siyah kadife şeritli gelincik kırmızısı başlıklar, elbiseler giymişler, dantelli önlükler takmışlardı. Birden Lucien büyük bir kabadayılık göstererek şapkasını fırlatıp attı, kızların en büyüklerini birini sağ koluna ötekini de sol koluna takarak salona soktu. Ötekiler de arkadan geldiler. Herkes gülmekten kırılmıştı ama küçük adam o güzel kendine güvenen tavrını hiç bozmadı. Juliette Döbel bir köşede kız kardeşiyle "Olur mu böyle, nasıl bu kadar açık bir elbise giyebilirsin?" diye çekişiyordu. Pauline sakin sakin "Ne olur sanki babam bir şey demedi, istersen bir demet çiçekle kapatırım." diyordu. Sonra gidip çiçeklikten bir tutam çiçek aldı, göğüslerinin arasına soktu. Misafir bayanlar son derece şık giyinmiş anneler Bayan Döbel'in etrafını alarak balosunun başarısını kutluyorlardı. Lucien geçerken annesi onun pudralı saçını düzeltti. Çocuk da topuklarını kaldırarak "Jean nerede?" diye sordu. "Neredeyse gelir cicim. Dikkat et de düşme. Hadi çabuk ol. Bak Girardların küçük kızı geliyor. Ah, asaslı kıyafetine girmiş." Salon doluydu. Kırmızı perdenin karşısındaki sıra sıra iskemlelerde hemen hiç boş yer kalmamıştı. Çocukların gürültüsünden şamatasından geçilmiyordu. Oğlanlar takım halinde geliyorlardı. Bunlar arasında birkaç tane soytarı, Tirolli ya da İskoç kıyafetinde olanlar da vardı. Berthier'lerin küçük oğlu saray adamı kılığına girmişti. Girard'ların 2,5 yaşındaki oğlu ise maskara elbisesinin içinde o kadar sevimli olmuştu ki görenler kucaklarına alıp yanaklarından öpmekten kendilerini alamıyorlardı. Juliette Döbel birden "İşte Jean geliyor, aman ne kadar güzel olmuş" dedi. Kalabalığın içinden fısıldılar geçti, başlar döndü, hafifçe haykıranlar vardı. Jean ilk salonun eşiğinde durmuştu. Annesi de giriş yerinde mantosunu çıkarıyordu. Jean görünmemiş güzellikte bir Japon elbisesi giymişti. Üzerine acayip kuşlar, çiçekler işlenmiş, önü açık uzun elbisesi topuklarının üstüne dökülüyordu. Kemerin üstündeki açıklıktan sarı yollu, açık yeşil bir iç gömleği görünüyordu. Uzun iğneler geçirilmiş topuzuyla, o keçiyi andıran gözleriyle, şimdi çay ve aselbent kokuları arasında salına salına yürüyen gerçekten bir yeddo kızına benzemişti. Doğduğu ülkeyi özleyen, uzaklardan gelmiş solgun bir çiçek hali vardı üzerinde. Yürümeye karar veremiyor, olduğu yerde duruyordu. Biraz sonra arkasından Ellen göründü. Sokağın soluk aydınlığından birden mumların çiğ ışığına geçince ikisinin de gözleri kamaşmıştı. Ama gene de gülümsüyorlardı. Birden yüzlerine vuran salonun sıcak havası menekşe kokuları içinde bulanır gibi olmuşlardı. Dışarının serinliğinde üşümüş olan yanaklarına kırmızılık basmıştı. Her misafir içeri girerken böyle bir şaşkınlık ve duraksama geçiriyordu. Juliette Döbel, "Hadi Lucien ne duruyorsunuz?" dedi. Çocuk Jean'ı görmemişti. Hemen koşup koluna girdi, reverans yapmayı unutmuştu. Küçük Marki, çiçeklerle süslü elbisesiyle, Japon kızı da kırmızı işlemeli kimonosuyla o kadar tatlı, o kadar sevimliydiler ki, güzel canlı renklerle bezenmiş iki Saksonya heykelciği sanılırdı. Lucien, "Seni bekledim durdum," diyordu. "Hoşuna gitmiyor hep kolumu uzatmak. Beraberiz değil mi?" Jean'la birlikte ilk iskemle dizisinde birer yer bulup oturdular. Juliette de Helen'e "Sahiden merak etmeye başlamıştım," diyordu. "Jean rahatsız mı acaba diye korkuyordum." Helen çocukların bir türlü işinin bitmediğini söyleyerek özür diledi. Salonun bir köşesinde hala ayakta duruyordu. Etrafında başka kadınlar vardı. Bir aralık arkasından doktorun geçtiğini hissetti. Kırmızı perdeyi aralayarak içeriye girmişti. Birden durdu. O da arkasına dönmemiş olduğu halde Ellen'in orada olduğunu anlamıştı. Siyah dantel elbisesinin içinde görülmemiş şahane bir güzelliği vardı. Doktor onun dışarıdan getirip üstündeki şeffaf kumaşın altında görülen çıplak omuzlarından, kollarından yayılan serinlik içinde ürpermişti. Pauline gülerek "Eniştemin kimseyi gördüğü yok," dedi. "Günaydın enişte." Bunun üzerine doktor yanaşarak bayanları selamladı. Orada bulunan Bayan Orel onu bir an durdurarak ileride duran bir yeğenini gösterdi. Henri Döbel nezaket göstererek durdu. Ellen bir şey söylemeden siyah eldivenli elini uzatmıştı. Doktor bu eli pek kuvvetle sıkmaya cesaret edemedi. Juliette Döbel yeniden ortaya çıkarak "Nasıl? Sen burada mıydın?" diye haykırdı. Seni aramadığım yer kalmadı. Saat 3'e geliyor. Artık başlamalı. Doktor Döbel, elbette, hemen, dedi. Artık salon ağzına kadar dolmuştu. Çepeçevre etrafa koyu renk şehir kıyafetleriyle büyükler sıralanmıştı. Kadınlar iskemlelerini yaklaştırarak öbek öbek toplanmışlardı. Erkekler duvar dibinde kımıldamadan duruyor, aralıkları dolduruyorlardı. Bitişik salondaysa redingotluların sayısı daha çoktu. Tavandan dökülen bol ışık altında çocuklar gürültü edip duruyorlardı. Karma karışık 100 kadar çocuk vardı. Renk renk elbiseler arasında en çok maviler, pembeler göze çarpmaktaydı. Sarışın çocuk başlarından bir örtü kaplamıştı salonu. Sarı saçların her çeşidi vardı burada. Beyaza yakın açık sarıdan altın kırmızısına kadar. Bu saçlardaki kurdeleler, çiçekler, çocuklar gülüştükçe rüzgara tutulmuş gibi sallanıyorlardı. Bazen bu kurdele, dantel, ipek, kadife yığını içinden bir yüz çevriliyor, pembe bir burun, mavi gözler, gülümseyen ya da somurtkanca bükülmüş bir ağız görünüyordu. Bunlar içinde boyu bir çizmeyi geçmeyenler de vardı. 10 yaşındaki bu baba yiğitlere karışan bu mini minileri anneleri arayıp duruyor, bir türlü bulamıyorlardı. Oğlanlar eteklerini şişire şişire dolaşan kızların yanında canları sıkılarak budala budala duruyorlardı. Kimisi de daha serbest davranıyor, tanımadıklarına gülerek dirsek vuruyorlardı. Salonun kraliçeleri küçük kızlardı. Bunlar oturdukları iskemleleri kıracak gibi kımıldanarak hep bir ağızdan konuşuyorlardı. Onların gürültülerinden bir şey duymak mümkün olmuyordu. Herkesin gözü kırmızı perdedeydi. Doktor yemek odasının kapısını 3 defa hafifçe vurarak "Dikkat!" dedi. Kırmızı perde ağır ağır açıldı. Kapının çerçevesi içinde bir kukla tiyatrosu göründü. Salon derin bir sessizliğe gömülmüştü. Birden kambur bir soytarı öyle çılgınca bir kuik kopararak ortaya çıktı ki küçük Jurat hem korktu hem de hayranlıkla bağırmaktan kendini alamadı. Korkunç bir oyundu bu. Soytarı komiseri adam akıllı ıslattıktan sonra jandarmayı öldürüyor, hem Tanrı'nın hem de insanların yasalarını azgın bir neşeyle ayakları altına alıyordu. Sopanın her inişinde bir tahta kafa yarıldıkça acıma duygusu nedir bilmeyen küçükler kahkahadan kırılıyorlardı. Mızrakların sivri uçları göğüslere saplanıyor, düşmanların birbirlerinin kafalarına boş matralar gibi vurdukları düellolar, sonunda sahneye kopan kollar, bacaklar, karma karışık yığıldıkça kahkahalar büsbütün artıyordu. Salonun her yanına yayılıyor, dinmek bilmiyordu. Sonra soytarı sahnenin kenarında jandarmanın gırtlağını testereyle kesmeye başlayınca küçük seyirciler öyle coşkun bir sevince kapıldı ki yerlerinden yuvarlanıp birbirlerinin üstlerine yığıldılar. 4 yaşlarında pembe beyaz bir kız bu sahneyi o kadar hoş bulmuştu, minicik ellerini göğsüne bastırıyordu. Ötekiler de alkışlıyor, oğlanlar da ağızları bir karış açık gülüyorlardı. Kızların incecik sesleri bunların daha kalın seslerine karışıyordu. Doktor nasıl da eğleniyorlar diye mırıldandı. Gene gelip Elen'in yanına oturmuştu. Bu oyun genç kadını da çocuklar gibi neşelendirmişti. Arkasında oturan doktor saçlarının kokusuyla sarhoş olmuştu. Soytarının sopasına daha kuvvetli indirmesi üzerine Elen'e doğru dönüp "Ne kadar hoş değil mi?" dedi. Artık çocuklar da kendinden geçmiş, oyuna karışmaya başlamışlardı. Oyunu bilen bir kız çocuğu ne olacağını anlatıyordu. Birazdan karısını öldürecek, sonra onu asacaklar. Lavisiyerlerin küçük kızı, şu 2 yaşındaki kız birdenbire "Anne, onu hapse atacaklar mı?" diye haykırdı. Artık her kafadan bir ses çıkıyordu. Düşüncelerini bağıra bağıra ortaya koyanlar vardı. Bu sırada Elen çocukların arasına bakarak "Jan'ı göremiyorum," dedi. "Eğleniyor mu acaba?" 3. kaset 1. yüzün sonu.